Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Hafta ortasından hepinize merhaba. Ben Senem Görücel. Yine bugün yeni bir siyaset özel yayınıyla karşınızdayız. Hiç uzatmadan stüdyo konuğum var yanımda. Göksel Göksu benimle birlikte. Göksel abla hoş geldin diyorum hemen.
Merhabalar Senem.
Şimdi sabah konuşuyorduk toplantıda ya bu kararsız seçmen evet. Mevzusunu. Sonra hemen baktım şöyle bir haber sitelerinde KONDA Genel Müdürü'nün bir açıklaması varmış Cumhuriyet'ten birine. Şu an ismini hatırlayamayacağım özür diliyorum ama demiş ki KONDA Genel Müdürü Aydın Erdem. Sorduğumuz her iki kişiden biri kararsızdı. Hiçbir seçimde böyle bir şeyle karşılaşmadık demiş. Yani biz konuşuyorduk yani sabahta kalmadı apolitiklik geçti o süreç filan derken ama devam ediyor demek ki kararsız seçmen sayısı. Sen de yazının sonunda da belirtmiştin bu hafta sonuki yazısında CHP'nin sandık küskünü seçmeni konsolide etmesi çabası var ve İmamoğlu bu konuda Erdoğan'a çok güveniyor diye. Niye güveniyor İmamoğlu kanadı Erdoğan'a?
Şimdi şöyle özellikle CHP'nin bir küskün seçmeni olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Mayıs ayındaki seçimlerde beklenti çok yüksekti CHP seçmeninde ve artık seçimi neredeyse aldık gözüyle baktığı bir seçimi kaybedince çok büyük bir hayal kırıklığı yaşandı ve artık ne yapsak olmaz noktasına gelen bir seçmen kitlesi var. Bunların oranları anket şirketlerine göre değişiyor olmakla birlikte olduklarını biliyoruz. Bunu iki taraf da biliyor. Aslında sandığa gitmeyecek ya da şu anda hala kime oy vereceğini bilmeyen seçmen kitlesi ayrıca var. Ama bir de sandık küskünü seçmen var ki o seçmenin oranı her ne olursa olsun CHP'nin İstanbul'da o oya ihtiyacı var. Dolayısıyla şimdi o seçmeni en çok ne motive eder diye bakıyor CHP kurmayları. Onları en çok motive edecek olan iktidar karşıtlığı, refleksin yeniden depreşmesi. Bunu da depreştirecek olan tek isim var. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da son iki hafta özellikle sahaya çıkacağını deklare ediyor zaten il başkanlığı. 24'ünde bir seçim yapacaklar ama özellikle altını çizdikleri bir konu var ki ilçe ilçe gezecek Cumhurbaşkanı. İşte şu ana kadar Murat Kurum'un başaramadığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahaya inmesiyle başarılacağını düşünen bir kurmay cephesi var ki onlar hakikaten dört gözle bekliyorlar. Ama tabii şimdi bunu sadece o kararsız seçmen sandık başına gitsin, yeniden konsolide olsun diye bekleyen CHP kurmayları değil bekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. Diğer tarafta İstanbul İl Örgütü başta olmak üzere AK Partili kesim de bekliyor İstanbul'da Erdoğan'ın sahaya çıkmasını. Çünkü orada da başka türlü bir hayal kırıklığı var. Özellikle teşkilatlarda dile getirilen, dillendirilen. O da Murat Kurum'un çok bürokrat kimliğiyle kalması, hani gafları bir yana ama bürokrat olması, halkla bir temas kurmakta sıkıntı yaşıyor olması, kuramıyor olması ki bu zaten kameralara da yansıyor. Sadece kendisine söylenenleri okuyor ya da anlatıyor. Eğer öyle değil de irticalen konuşursa da peş peşe gaflar geliyor. Ve bunların her biri teşkilat açısından sıkıntıya yol açıyor. Dolayısıyla İmamoğlu'nun karşısındaki kurum figürünün ne kadar zayıf olduğunun farkında olan AK Parti kanadı da aynı şekilde Cumhurbaşkanı'nın sahaya inmesini bekliyor. İki taraf da bekliyor kısacası Senem.
Bizler de bekliyoruz
evet,
değil mi?
Evet.
Peki neleri değiştirebilir sahaya inerse? Yani kartları var elinde. Herhalde Murat Kurum evet senin de bahsettiğin gibi çok teknokrat bir isim. Sahayı bilmiyor, tanımıyor. Seçmenle beklediğimiz o etkiyi kuramıyor. Senin de geçen hafta burada anlattığın gibi o İmamoğlu etkisi, Erdoğan'ın ilk zamanlarındaki etkisi vesaire onu kuramıyor. Ama Erdoğan sahaya indi diyelim. Şapkasından neler çıkarabilir, neler çıkarırsa şimdi şu anketlerde başa baş olarak gördüğümüz durum kurum lehine döner veya öyle bir ihtimal görüyor musun?
Şimdi orada şöyle bir hakikaten iki tarafında CHP kanadında, yani İmamoğlu tarafının da AK Parti kanadında, Murat Kurum'un da hem avantajları hem dezavantajlarının olduğu bir gerçek. Avantaj dediğin zaman AK Parti kanadı cephesini konuşuyorsak eğer, nedir avantaj olan? En büyük avantajları ittifak bloğunun dağılmamış olmasıydı. Diğer taraftaki dezavantaj İmamoğlu cephesindeki de ittifak bloğunun dağılmış olmasıydı. Bu şekilde bakıyorduk fotoğrafa. Ama bir süre sonra şunu görmeye başladık ki Ekrem İmamoğlu'nun tek başına kalması bir anlamda, ittifak olmaması bir yana, bir de CHP içinde de aslına bakarsan statikocu yapıya karşı da ayrı bir savaş verdiğini söylemek mümkün. Onlara karşı ayrı mücadele ediyor. İttifaktan kopan siyasi partilerin bütün adayları İmamoğlu üzerinden bir seçim kampanyası yürütüyor. Yani herkes İmamoğlu üzerinden bir yer konumlandırmaya çalışıyor kendisini aslında bir anlamda sahada. Dikkat edersen AK Parti'nin il başkanı da devreye girdi son hafta. Gerek il başkanı Kabaktepe, gerek Murat Kurum. Onlar da hani şunu yapacağız, bunu yapacağızdan çok bir 650 bin konut yapacağız kaldı benim aklımda. Onun dışında ne yapacakları konusunu anlamış değilim. Sadece İmamoğlu'nu eleştiren ve onun üzerinden kendisine bir konum biçen bir pozisyonda. Şimdi eğer Cumhurbaşkanı gelirse ne değişir? Şimdi bu noktada hakikaten Ankara'da özellikle siyasi kulislerde de konuşulan bir şey var ki bu iyi mi kötü mü'nün cevabı AK Parti'de de yok. Hı hı. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da sahaya inmesi haneye artı mı yazacak, eksi mi yazacak? Artı nasıl yazabilir? Şimdi biliniyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle AK Parti seçmeninde birebir karşılığı var. Yanında yöresindeki hiç kimsenin tek başına elde edemediği gücü o sahaya çıktığı anda doğrudan toparlıyor. Doğrudan seçmeni konsolide ediyor. Kendi seçmenini konsolide etme konusunda herhangi bir soru işareti olduğunu düşünmüyorum. Ama bu noktada başka bir sıkıntı var karşılarında, o da Yeniden Refah Partisi. Dolayısıyla hani ittifak bir avantajdı. İttifakın bozulmamış olması, Cumhur İttifakı'nın sürüyor olması bir avantajdı. Fakat orada da gedik açıldı. Yeniden Refah Partisi'nin tek başına giriyor olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konsolide edemeyeceği bir başka seçmen kitlesi var ki o da kendisinin de geldiği Milli Görüş tabanı. Milli Görüş tabanı, AK Parti içindeki Milli Görüş tabanı son dönemde özellikle görüyoruz ki Yeniden Refah Partisi'ne doğru bir kayış içinde. Bu kayışın oranı nedir bilemiyoruz, göreceğiz. Ama %3 de olsa bir kayıştır, %5 de olsa bir kayıştır. Bütün oy nereden gidiyor? CHP'den gitmediği çok aşikar olduğuna göre AK Parti'den gidiyor. Dolayısıyla oradaki asıl sancı Yeniden Refah Partisi'nin tekrar konsolide edilmesi o seçmenin, ki bu koşullarda bu da mümkün olmadığı için iki tarafın seçmeninde de pek çok kişinin kafasında da bir türlü Yeniden Refah Partisi'ne, dolayısıyla Fatih Erbakan'a duyulan bir güven sorunu var. Güven sorunu da şu, 30 Mart günü bile dönebilir şeklinde bu dillendiriliyor. Yani 30 Mart günü Erbakan kalkıp diyebilir ki, bunlar konuşulanlar kulislerde vesaire. Ya Şanlıurfa'da AK Parti adayını çekti, biz de İstanbul'da çekiyoruz derse kimse şaşırır mı şaşırmaz. Ama bu hakikaten kritik önemde. Bu yanıyla Yeniden Refah Partisi ne kadar belirleyiciyse, biliyoruz ki öbür tarafta da DEM Partisi'nin alacağı oylar o kadar belirleyici. En son yine İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin durup dururken çıktığı bir televizyon programında DEM Partisi'nin oylarının, gerçek oylarının aslında %7 olduğunu söyleyip onları sahada çalışmaya adeta davet ediyor olması da bu konudaki sancının, kaşınması gereken bir yer olduğunun belki de bir başka dolaylı itirafı gibiydi. Dolayısıyla İki taraf da biliyor ki bu seçimin belirleyici yarışanları evet Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum, ama seçimin belirleyicileri DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi.
Peki Yeniden Refah Partisi adayını çekerse eğer İstanbul'da, yani senin de bahsettiğin gibi işte Urfa'da veya başka yerlerde Yeniden Refah Partisi'nin çok güçlü olduğu yerlerde AK Parti adayını çekti, Yeniden Refah'ı destekleme kararı aldı. Acaba DEM Parti İstanbul'da ki adayını çekme gibi bir sürece girer mi? Böyle bir stratejik...
Şimdi orada tabii şöyle bir şey var. Bütün bunlar senaryo.
Evet.
Yani o da güven sorunundan kaynaklanan senaryolar. Çünkü daha önce son anda söylediğinin ters yönde davranmış bir Fatih Erbakan var karşımızda. Ama bu kez bu seçimde biraz daha farklı bir Fatih Erbakan olduğunu da altını çizmek lazım. Yani güçlü çıkışlar yaptığı gibi bir de herkesi şaşırtan çıkışlar da yapıyor. Geçen gün Gaziantep'te yaptığı bir açıklama var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hani benim bizden kopanların bizim gölgemizde siyaset yapmasını müsaade etmeyiz minvalindeki sözlerine Gaziantep'ten cevap vermişti. O verdiği cevapta da dedi ki eğer öyleyse dedi hani sizden kopanlar siyaset yaparak sizin oylarınızı bölüyorsa o zaman DEM Parti'yi de eleştirmek lazım dedi. DEM Parti de oyları bölüyor demek ki o da mı siyasetten çekilsin diyerek bir gönderme yaptı ama bu mesela Fatih Erbakan'ın bu çıkışının tabii ki dışarıda hani diğer partilerdeki etkisi yansımaları bir yana kendi tabanında da bir yansıması var. Hı. Şimdi ve giderek onlar için de şöyle bir şey var. Bir çeşit kimliklerini, rüştünü ispat etme seçimine dönüşmüş durumda. Hı. Diyorlar ki bu seçim bir milli beka seçimi değil. Öyle bir sorun yok önümüzde. Alt tarafı bir yerel seçim yapıyoruz. İl ve ilçeleri almaya kazanmaya çalışıyoruz diyor. Onun asıl derdi bir sonraki seçimlere şimdiden güç toplamak. O gücü toplamak için de belli illerde ki gücünü artırmak ama ülke genelinde de hiç değilse bir %4-%5'lere oyunu tırmandırmak. Şimdi böyle bir rüşt ispatına girmişken herhangi bir yerde geri çekilmesi de kendi annesi. Muhtemelen bütün bunların muhasebesi de kendi işlerinde yapılıyordur ama onlar çok önemli. Dolayısıyla mesela diğer illere çok asılabilir. Hani taktik olarak adayını çekmez ama İstanbul'da sen görüyor musun mesela Yeniden Refah Partisi adayının etkili bir kampanyasını? Yani Kabaktepe'nin Dem için daha doğrusu Meral Danış Beştaş için söylediğinin aynısını Dem Parti'nin adayı için söylesek kim ne diyebilir? Ben şahsen görmüyorum İstanbul'da Yeniden Refah Partisi'nin etkili bir kampanyasını. Dolayısıyla iki tarafta bir yandan da böyle de bir geri çekilme eğer varsa hani karşılıklı bir geri çekilme var. Ya evet adayımızı gösterdik ama çok da asılmıyoruz hali var biraz sanki İstanbul'da. Bu Dem için de geçerli, Yeniden Refah Partisi için de geçerli. Ama tabii tam karşılığını görmek için biraz sahaya da çıkmak lazım bunun için ama Mehmet Altınöz'ü ben yani geçtiğim İstanbul'un önemli bir mesafesini kat ederek gidip geldiğim bir evim var buraya uzak bir yerde. Dolayısıyla pek çok alanı görebiliyorum, pek çok meydanı, toplu taşıma araçlarını görebiliyorum vesaire. Yol üzerinde ben ikisine de rastlamıyorum. Ne Meral Danış Beştaş'a ne de Mehmet Altınöz'e kampanyalarına hiç denk gelmedim şu ana kadar. Belki daha iddialı oldukları ilçelerde kampanya yürütüyorlardır. O yüzden biraz temkinli konuşmakta yarar görüyorum. Çünkü iddialı oldukları ilçeler var, daha güçlü oldukları ilçeler var. Olası bir ihtimal oralarda daha güçlü kampanya yürütüyor olabilirler.
Yine bir soru aklıma gelen... Yeniden Refah için biraz önce sen de söyledin ya hani eski AK Partilileri kendi bünyelerine katıp aday gösterme mevzusu. Acaba tabanda ya da teşkilatlarda hani biz başından beri bu süreçte sizinle birlikteyiz. Bizim aday gösterilmemiz gerekirken siz tepeden inme AK Partililerden birini getiriyorsunuz ve bize gösteriyorsunuz gibi böyle teşkilatta kıpırdanma ve homurdanma yaratıyor mudur acaba?
Ruşen'in konuğu geçen gün bunu dillendirdi ve sahadan gözlemleriyle dillendirdi. Evet varmış bu tür bir şey ama ben bunun etkili olduğunu düşünmüyorum. Neden düşünmediğimi de şöyle paylaşayım. AK Parti'nin kuruluşundan bugüne gelişine kadar yakından izlemiş gazetecilerden bir tanesiyim. AK Parti de yola çıkarken bunun aynısını yaptı. Yani vitrine başı açık kadınları koydu. Onların tamamı o camianın dışından ve hatta karşı mahalleden kadınlardı. Kendi tabanındaki tanıdığım pek çok tesettürlü kadın ve canını dişine takarak parti uğruna çalışmakta olan kadından söz ediyorum. Bunların her biri kendi içinde tepkiliydi. Ama o tepkilerin her birini yuttular. Çünkü önlerinde bir dava var. O davaya baş koymak başka bir şey. O uğurda çalışıp gelecekte o kadrolarda yer almak üzere ki ellerini taşın altına koyan insanlar var. Şimdi Yeniden Refah Partisi açısından da baktığınızda eğer gelecekte bir hedef varsa, o hedefte büyütmek istedikleri bir Yeniden Refah Partisi varsa ve bu parti eğer bu koşullarda büyüyecekse, evet bugün bir kırgınlık yaşayabilirler ama bu onları çalışmaktan alıkoyar mı? Ben bundan çok emin değilim.
Teşekkür ediyorum. Çok da yormuyorum. Neden yormuyorum? Çünkü Göksel Göksu'nun bu akşam çok da konuşulan bir isimdi değil mi? CHP Çankaya adayı Hüseyin Can Güner'le röportajı var. Bu stüdyoda olacak. Bir kayıt alacağız. Akşam saatlerinde yayınlayacağız. Eğer YouTube katıl abonemişseniz bu tarz videolara sizler hepimizden önce ulaşabilirsiniz diyelim. Dolayısıyla altta gördüğünüz gibi bize destek olmayı unutmayın diyerekten hemen bir kamu spotu girdim burada. Çok teşekkür ediyorum Göksel Göksu'ya. Ve biz devam edelim. Neyle devam edelim? Hüdapar Batman Belediye Başkan Adayı, dün akşam konuştuk, dün akşamın gündemindeydi. Başkan Adayı Serkan Rahmanlı ile Batman Petrol Spor maçında çekilen fotoğrafın basına yansıması üzerine hakkında inceleme başlatılan DEM Parti Batman Belediye Başkan Adayı Mehdi Öztüz'ün ihraç edildi. Bir haberimizi izleyelim, neler olmuş, sonra biz yine konuşmaya devam edeceğiz.
Yaklaşık 2 hafta önce DEM Parti Batman Belediye Eş Başkan Adaylarından Mehdi Öztüz'ünle Hüdaparlı Serkan Ramanlı'nın maçtaki yan yana fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Batman Petrol Spor karşılaşmasında Hüdapar Başkan Adayı Serkan Ramanlı ile tribünde yan yana fotoğraf karesi sonrası partisi tarafından soruşturma açılan DEM Parti Başkan Adayı Mehdi Öztüz'ün ihraç edildi. Öztüz'ünün ihraç edildiğini Batman İl Örgütü Eş Başkanı Songül Korkmaz duyurdu. Korkmaz, Öztüz'ünün DEM Parti'nin belediye eş başkan adayı olmadığını açıkladı. Batman Kurumlar Koordinasyonu, Mehdi Öztüz'ünün partimiz ve kurumlarımızla herhangi bir bağı kalmamıştır. Öztüz'ünün belediye eş başkan adayımız olmadığını kamuoyuna duyuruyoruz açıklamasını sosyal medya platformu X'ten paylaştı. Paylaşımda gelinen aşamada partimize, yurtseverlik kültürümüze ve kadın iradesine karşı tutumu nedeniyle Mehdi Öztüz'ün de partimiz ve kurumlarımızla herhangi bir bağı ve ilişkisi kalmamıştır. Öztüz'ünün belediye eş başkan adayımız olmadığını kamuoyuna duyuruyoruz denildi.
Evet, biz kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada chatte bir anket var şu an canlı sohbette. Sorduk, Erdoğan emekli maaşlarında sürpriz yapar mı diye. Neden bunu sorduk diyecek olursanız, konuştuk biraz önce Göksel ablayla. Erdoğan'ın son günlerde sahaya inmesi, seçmeni dolaşması, her ilçede gezmesi, hatta bir kartı olduğundan söz ediliyor. Ekonomi kartı, belki emekli aylıklarını diyeyim, emekli maaşı deyince de biraz değişik oluyor. Bir zam yapması, acaba işte 17 bine çıkar mı, 18 bine çıkar mı ya da bunu karşılayacak bütçe var mı ekonomide? Neler olacak diye konuşuyoruz. Bu yüzden sorduk Erdoğan emekli maaşlarına sürpriz yapar mı diye. Şu an sonuçlarda ilginç tabii. %68 evet diyorsunuz. %32 hayır deniliyor. Bakalım yayının sonlarına doğru bu anket ne olacak? O yüzden oylarınızı bekliyoruz diyelim. Chat'te de güzel bir sohbet var her zaman olduğu gibi. Destekçilerimiz gelmişler. Teşekkür ediyoruz diyelim. Devam edelim. Neyle devam edelim? Medyaskop sahada biliyorsunuz. Geziyoruz. Size aktarmaya çalışıyoruz. İllerde neler oluyor büyük şehirlerde, seçim yarışının kıyasıya gittiği yerlerde. Murat Tursan dün Balıkesir'deydi, bugün Çanakkale'de. Hemen ben sözü ona bırakayım. Çanakkale'de neler oluyormuş, dinleyelim.
Evet, bugün Çanakkale'deyiz. Çanakkale antik çağdan Cumhuriyet dönemine kadar zengin tarihiyle bilinen bir il. Çanakkale Türkiye'nin en büyük 14. ekonomisi, tarımda ilin temel ekonomik etkinliği. Bu nedenle ilin sanayi yapısı da büyük ölçüde tarıma dayalı. Siyasi açıdan Cumhuriyet ve Halk Partisi Çanakkale'de çok kuvvetli bir parti. Öyle ki CHP'li aday Ülgür Gökhan 21 yıldır Çanakkale yönetiminde. 2002 yılında dönemin belediye başkanı İsmail Özay'ın milletvekilliği için istifa etmesi üzerine Çanakkale Belediye Meclisi tarafından belediye başkanı olarak görevlendirilen Gökhan, 2004'te Türkiye yerel seçimlerinde Çanakkale Belediye Başkanı seçildi. 2009, 2014, 2019 yıllarında da yapılan yerel seçimlerde tekrar galip geldi. Ama ilçelere bakarsak şaşırtıcı bir siyasi geçmiş söz konusu. 2004 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi adayları 34 ilçeden 14'ünü kazandı ve CHP ikinci sırada 10 ilçe ile takip etti. Ama bu o kadar yakın bir seçimdi ki yaklaşık 150 bin seçmenin katıldığı seçimlerde AKP adayları 53.700 civarında oy, CHP ise 53.100 civarında oy aldı. Yani sözümüz sandığa gidince ne olacak ki, ne değişecek diyen yani vatandaşlara arada sadece 600 civarında oy farkı vardı. Ama gelelim belediye başkanı seçimlerine. Ülgür Gökhan kazandı ama ne kadar fark ile kazandı? 2004'te %44'e %37 AKP'li Mustafa Efe'yi yendi. 2009'da Murat Efe ile bir rövanş mücadelesi verdi ve 39'a 33 yine galip geldi. MHP'li Rıdvan Uz da %22 aldı. 2014'te Gökhan %53'e %35 yine AKP'li adayını yendi. 2019'da da şaşırtmalı ve kendisi oyların %60'ını alırken arkadan takip eden AKP'li Ayhan Gider sadece %35 ile yetindi. Peki önümüzdeki seçimlerde de aynısı mı söz konusu? Hayır, çünkü Gökhan bu sefer adaylığını Muharrem Erkek'e bırakıyor. Ve Muharrem Erkek en yakın rakibi AKP'li Jülide İskenderoğlu'na karşı seçimde. Partiden daha çok aday önemli, yerel seçimlerle genel seçimler ayrıdır diyen vatandaş için bu bir değişim fırsatı mı? İşte bunu öğrenmek için bugün önce 2019'da AKP'nin kazandığı Ezine ilçesinde vatandaşlara sorduk. Sonra CHP'nin kalesi olan Çanakkale merkezde ve eğilimler gerçekten şaşırtıcı. Kırsal bölgede de şehir merkezinde de vatandaş değişim diyor. Ezine'de vatandaş aslında belediyeden gayet de memnun. Belediye Başkanı Güray Yüksel altyapı çalışmalarıyla, millet bahçesiyle, verdiği hizmetlerle halk tarafından gayet seviliyor, takdir topluyor. Ama hep söylüyoruz, genel seçimler daima ayrı tutulmuyor. Seçimlerin kaderini belirleyen emekli vatandaşlar gayet de tepkili. Geçim sorunuyla mücadele eden vatandaşlar yıllarca AKP'ye verdim ama bu seçimde ya boş atarım ya da sandığa gitmem de diyor. Yani Ezine'de merkezi yönetim yerel yönetimlerin galibiyeti için bir risk unsuru. Çanakkale merkeze gelince ama vatandaşlar yine mutsuz. Çanakkale'deki hizmetleri yeterli bulmuyor. Çarşı Caddesi'nde şu anda bulunduğumuz caddede esnaf temizlik hizmetlerinin yetersizliğinden, diğer illerde ana caddelerde görülen ama Çarşı Caddesi'nde biraz eksik duran güzelleştirme faaliyetlerini dile getiriyor. Peki siyasete dönmek gerekirse vatandaşların tahmini nedir? Özellikle bilmek istediğimiz tabii ki bu. Bu seçimde adayların yeni olması oyun değiştirebilir mi? Açıkçası vatandaşın öngörüsüne göre hayır, çok değiştirmez. Ezine olsun, Lapseki olsun, merkez olsun, vatandaşların tahmini aynı. Çanakkale'de CHP kazanır, başka kimse kazanamaz diyor. Hatta vatandaşlar CHP'li aday Muharrem Erkek hakkında çok bir şey de bilmiyor. Jülide İskenderoğlu'nun da adı çok geçmiyor açıkçası. Yani Çanakkale'nin geçmişine bakarsak AKP kesinlikle küçümsenecek bir siyasi güç değil. Ama yine burası Çanakkale olduğu için Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Jülide İskenderoğlu'nun da işi zor gibi görünüyor.
Evet. Evet, Murat'a teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Biz yine siyasetle devam edelim. Tabii ki Murat'ın da aktardıkları siyasetti ama biz İstanbul'un, İzmir'in, Ankara'nın yine konuştuğumuz şehirleri konuşmaya devam edelim diyelim. Kiminle birlikteyim? Siyaset bilimci Profesör Doktor Tanju Tosun, Tanju Hocam'la birlikteyim. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Selam Hanım. İyi yayınlar.
Teşekkürler hocam. Hocam hemen İzmir'le başlayayım sıcağı sıcağına. Siz İzmirlisiniz, biliyorsunuz da İzmir'desiniz de. Şimdi bu Hamza Dağ'a çok konuşuyoruz AK Parti'nin adayına. Niye konuşuyoruz? İşte afişlerde AK Parti, Erdoğan veya işte AK Parti resimlerini, renklerini kullanmaması, Erdoğan'ın fotoğraflarını kullanmaması. Yani Ankara'daki ve İstanbul'daki yarıştan bambaşka bir yarış görüyoruz ya da bambaşka bir kampanya strateji görüyoruz aslında İzmir'de. Geçen gün Özer Sencer Metropol Araştırma'nın kurucusu burada şöyle bir demeç verdi Hamza Dağ konusunda. Yani İzmir'de Efe kültürü vardır. İzmirliler bunu yemezler, bu stratejiyi yemezler, ters teper dedi. Siz öyle düşünüyor musunuz hocam? Nasıl görüyorsunuz İzmir'deki yarışı?
Şimdi tabii yani İzmir 31 Mart yerel seçimlerine gider iken aslında yani sosyolojik bagajıyla gidiyor. Bu sosyolojik bagajı içinde seçmen tercihlerinin partiler ve parti blokları arasında bir dağılımı var. O dağılım ne ölçüde değişebilir diye baktığımızda her şeyden önce bizim siyasi bilimde teknik olarak bir oy oynaklığı diye kullandığımız bir kavram var ve hesaplamaya dayalı. Yani bir seçimden diğer seçime parti oylarındaki değişim anlamında biz 2018'de 2023'teki oy değişimini karşılaştırdık Gülgün Hoca ile birlikte. Mesela 2018'e göre 2023'te 100 seçmenden 12 tanesi parti değiştirmiş. Daha önceki seçimlerde de bu civarda, yani 90'ların ikinci yarısından günümüze kadar İzmir'de seçmen tercihlerinde çok keskin bir farklılaşma, bir partiden diğer partiye bir geçiş söz konusu değil. Özellikle 2015 seçimlerinden itibaren Cumhuriyet'te 2000'lerin başına kadar bunu devletebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kentte belirgin bir üstünlüğü var ve AKP ile arasındaki oy makası açık. Ve özellikle oy makasının İzmir sonucunu tayin ettiği seçim çevrelerini kentsel ilçeler, kırsal ilçeler diye ayırdığımızda İzmir'de seçim sonucunu kentsel ilçeler tayin ediyor. Kayıtlı seçmen bakımından kentsel ilçeler ve kırsal ilçeler arasında çok ciddi bir fark var. Dolayısıyla kırda ne kadar güçlü olursanız olun kent seçmeni belirleyici oluyor. Şimdi Hamza Bey'in afişlerde parti adını kullanmaması evet yani bir stratejiye dayanıyor ama İzmir seçmeni tabii Hamza Bey'in AKP adayını o adayı olduğunu biliyor. Dolayısıyla parti amblemini kullanmaması ne bir avantaj ne de bir dezavantaj olarak değerlendirilebilir. Yani seçmenin tercihinde Hamza da amblemi kullanmıyor diye Hamza da fazla bir oy geçişinin olması ya da kullanmıyor diye AKP algısındaki bir farklılaşmanın oluşması, buna da Hamza Bey'e olumlu yansıması pek mümkün değil. Yani seçmen tercihinde daha sosyolojik, politik bir takım dinamikler belirleyici oluyor. Bu kampanya stratejisinde bir görsellik. Buna ihtiyaç duymuş olabilir AKP ama ne AKP'ye getirir bu ne de AKP'den götürür. Yani nötralize bir durum söz konusu olabilir. Şimdi İzmir'de tabii 1293 mahalle örneğinde halen yürüttüğümüz bir çalışma var Gülgün Hoca ile birlikte. Orada şunu da görüyoruz aynı zamanda. Sadece İzmir'de kayıtlı seçmen kentsel ilçelerde yoğunlaşmıyor. Aynı zamanda yoğun kentsel mahallelerde yoğunlaşan bir seçmen var doğal olarak. Ve yoğun kentsel mahallelerde Cumhuriyet Halk Partisi AKP'ye göre çok daha güçlü oy tabanı itibariyle ve yoğun kentsel mahallelerdeki oy geçişkenliği mesela 100 seçmenden 9 seçmen iken yaptığımız hesaplamaya göre 2018'e göre bu yoğun kentselden seyrek kentsel mahallelere hatta kırsal mahallelere doğru gittikçe düşüyor, yükseliyor. Yani %13'e çıkıyor mesela bu parti değiştiren seçmen. Ama burada İzmir'de sonucu tayin edecek olan seçmen kentsel alanda yoğun bir biçimde yerleşik ve aynı zamanda kentsel ilçelerde yaşayan seçmenler AKP ile CHP arasında çok belirgin bir oy açıklığı var. Dolayısıyla oy geçişlerinin de sınırlı olduğunu düşündüğümüzde Cumhuriyet Halk Partisi bu seçime avantajlı olarak tabii ki giriyor. Bir diğer husus mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nden vazgeçen seçmenin politik parti tercihi olarak İzmir örneğinde ağırlıklı olarak mesela bunu 2023'te 2018'i karşılaştırdığımızda mahalleler örneğinde gördük yine İYİ Parti oluyor. Yani İYİ Parti kent merkezlerinde AKP'den kırsalda ise CHP'ye tepki duyan seçmenden oy alma potansiyeline sahip olan bir parti. Yani İzmir seçmenlerinin ikinci parti tercihi arasında İYİ Parti öne çıkıyor. Fakat yerel seçim olduğu için seçmenin stratejik oy verme davranışı devreye girecek muhtemelen. Bu nedenle İYİ Parti'ye ilişkin nispeten algıda bir miktar özellikle İYİ Parti'de yaşanan gelişmeler nedeniyle olumsuzluk olsa da İYİ Parti'nin adayı Ümit Özdağ'la güçlü bir yerel politik aktör olarak seçmen tarafından algılanıyor. Fakat oy vermeye gelince stratejik oy verip AKP karşısında kazanma ihtimali çok güçlü olan CHP'yi tercih etme eğilimi İYİ Partili seçmende bu seçimde olabilir.
Hocam peki Tunç Soyer'in yeniden aday gösterilmemesi ve Cemil Tugay'ın işte yani Tunç Soyer'e kıyasla belki verdiği demeçler ya da görünürlüğü böyle seçmende çok heyecan yaratamaması yaptığı açıklamalarla vesaire vesaire konuştuğumuz diğer konular seçmenin tepkisine yol açtı mı? Eğer açtıysa da o algı belki biraz seçimde de artık son düzlüğe girdi, kırıldı mı?
Yok, Sayın Soyer ya da Cemil Bey örneğinde yani ikisini bir karşılaştırdığımızda ikisinin de yani avantajlı ya da dezavantajlı yönleri olabilir. Bunlar birbirini getiren unsurlar ve İzmir'de aday faktörü seçmenin oy verme davranışında partili kimliği, bir takım sosyo-kültürel bölünmeler karşısında çok daha zayıf durumunda. Sayın Soyer'in aday gösterilmemesi, Cemil Bey'in de daha sakin bir kişiliğe sahip olması, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelmeyi düşünen seçmenin bir geri çekilmesine kalınca yol açmayacak. Bir miktar Cumhuriyet Halk Partisi oylarında eğer gerileme yaşanır ise bu gerek Büyükşehir Belediyesi'nin gerekse ilçe belediyelerinin hizmetlerinden memnun olma durumuyla ilgili bir durum olabilir muhtemelen. Dolayısıyla adaydan çok belediyelerin götürmüş oldukları hizmetleri başarılı bulup bulmama, bu kentsel yerel nitelikli mahalli müşterek sorunların çözümü konusundaki performansları belirleyici olabilir. Bir miktar tabii bu etkileyebilir Cumhuriyet Halk Partisi oylarını ama aradaki bu oy makasının çok açık olması dolayısıyla hizmet yetersizliği gibi bir algıya sahipse seçmen bu seçim sonucunu tayin etmeli. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanlığı için belirleyici olmaz ama ilçelerde kısmen aday faktörüne bağlı olarak küskün, tepki duyan bir seçmen var. Bu seçmenin de alternatif olarak AKP'ye oy vermesinden ziyade ya sandığa gitmeme ya da İYİ Parti örneğinde ya da çok sınırlı bir kesiminin Zafer Partisi örneğinde, Memleket Partisi örneğinde tercihleri olabilir ama son tahlilde tabii burada belirleyici olan dediğim gibi bu İzmir'in seçim sosyolojisi. Şunu da unutmayalım. Belediye hizmetlerinden memnuniyetsizlik olabilir. Adaylardan, gösterilen adaylardan bir miktar memnuniyetsizlik olabilir ama bütün bunların ötesinde özellikle yaşanan ekonomik kriz AKP'nin bir başka koşulda İzmir'de daha fazla oy alabilme potansiyelinin de önünde bir engel olarak duruyor.
Hocam teşekkür ediyorum İzmir için. Biraz şimdi İstanbul'a veya Ankara'ya işte geçecek olursak öncelikle daha genel bir soruyla başlayayım ben. Şimdi Mayıs seçimlerinden sonra özellikle CHP'de kırgın, küskün seçmen dediğimiz veya işte artık siyasetle ilgilenmeyen, kendini apolitik olarak tanımlayan çok fazla seçmen vardı. Konuşuyorduk bunları. Siyasetten umudunu kaybetmiş, artık sandığa gitmeyeceğini beyan eden isimler vardı. Bu algı yavaş yavaş kırıldı mı? Veyahut şöyle sorayım. Muhalif seçmeni sandığa götürecek derecede iyi bir kampanya yürütüyor mu muhalefet partileri son 18 gün kala?
Şimdi tabii yani seçim çevreleri bağlamında bu kampanya performansının da değiştiğini gözlemliyoruz. Mesela İzmir'de daha soft bir kampanya yürütürken özellikle Cumhuriyet Halk Partisi örneğinde düşündüğümüzde daha sakin bir kampanya sürerken, İstanbul'da tabii iki aday arasındaki oy farkının az olması dolayısıyla Ekrem Bey ve ekibinin bence yürütmüş oldukları kampanya en azından kararsız seçmenlerin önemli bir kısmını Ekrem Bey lehine son dakikada çekme potansiyeline sahip, izlediğim kadarıyla başarılı bir kampanya yürütüyorlar. Bu kampanyanın tabii standartlarının yüksekliği kadar Ekrem Bey'e olan ilgi, onun popülaritesi, belediye başkanlığı dönemindeki sosyal belediyecilik, halkçı, kamucu belediyecilik uygulamalarının da çok etkisi var. İzliyoruz son birkaç gündür. Kent lokantalarında insanların ucuz yemesi üzerinden, ucuz yemek yemesi üzerinden yürüyen bir kampanya rekabeti var. Şimdi Murat Bey bunu eleştirmekle eleştirmesinin karşılığında aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sunmuş olduğu bu sosyal belediyeciliği de halk nezdinde daha fazla bilinir hale getiriyor. Ya da işte öğrencilere yurt açılması, öğrencilerin imkanlarının artırılması gibi faktörler Büyükşehir Belediyesi'nin diğer yanda tabii tarihi turist dokunun yeniden gün yüzüne çıkarılması, bunların tümünün neredeyse kampanya döneminde seçmenlere anlatılması, kampanyada Ekrem Bey ve ekibinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel anlamda başarılı olduğuna işaret ediyor. Bir de adaylar da önemli tabii. Yani İstanbul örneğinde bakıldığında Büyükşehir Belediyesi bürokrasisinden devşirilen çok nitelikli, donanımlı adaylar var ve halkla bir şekilde temas kurma anlamında işte Üsküdar adayı örneğin yanılmıyorsam Sinem Hanım Üsküdar bir yerde seçim yarışını alma potansiyeline sahip görünüyor kamu araştırmalarına göre. Yine Mahir Polat yanılmıyorsam Mahir Bey yine Fatih'te bu tür adaylar Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı kampanyasını bütünleştiren dinamikler. Genel olarak bakıldığında yani Ankara'da tabii kampanyanın merkezine Mansur Bey yerleşmiş durumda ve orada da başarılı bir kampanya süreci yürütülüyor. İstanbul'da AK Parti Murat Bey'in yürütmüş olduğu kampanya iki aday arasındaki polemiklerin bu kadar yoğun olması dolayısıyla Murat Kurum'un İstanbul için neler vaat ettiklerinin bir şekilde gölgede kalmasına da neden oluyor. Yapmak istediklerini anlatma konusunda bir takım bu anlamda sıkıntılar yaşanıyor. Aslında bu tür polemikler olmasa yani nasıl yapacaklarını anlatsalar belki seçmen nezdinde daha fazla katkısı olabilir diye düşünüyorum ben.
Hocam tam da bu noktada işte deniliyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerde işte son haftaya girdiğimiz düzlükte İstanbul'da sahaya inecek, belirli ilçeleri dolaşacak, seçmenle daha fazla temas kuracak. Yani ağırlığı İstanbul'a verecek. Bir de işte hani ekonomi kartı belki çıkabilir son günlerde. Emekliye bir takım sürprizler yaşanabilir. Acaba emekli aylıkları maaşlarında bir takım iyileştirmeler yapılır mı sürpriz olarak gibi. Bir takım spekülasyonlar, söylentiler, kulislerde konuşulan bazı konular var. Ama günün sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da sahaya indiğinde Murat Kurum'un bu durum lehine mi olur, aleyhine mi durur? Bir de belki 2019'da bir karşılaştırma yaptığımız zaman Binali Yıldırım'ı zamanında böyle bir kampanya süreci nasıl etkilemişti? Etkisi olmuş muydu, olmamış mıydı? Belki karşılaştırmalı bakacak olursak da neler söylemek istersiniz?
Tabii şimdi Sayın Erdoğan'ın yani seçime kısa bir süre sonra sahaya inmesinin bir takım avantajları da var, dezavantajları da var. Şimdi parti devleti rejiminde başkanın ya da cumhurbaşkanının partiyle, devletle özdeşleşmesi, iktidarla özdeşleşmesi, seçmende böyle bir algının var olması, özellikle partinin politikalarına, yürütmenin politikalarına tepki duyan seçmenin cumhurbaşkanı sahaya inse de sonucu değiştirmesine bir şeyi olmaz. Yani pozitif yaklaşımı olmaz. Zaten sistemden, sistemin politikalarından rahatsız olan bir şey var, seçmen var ve bunun sorumluluğu mevcut rejim içinde de yürütmenin başına ait algısı yerleşik olduğu için bu anlamda bir katkısı olacağını kanaatinde değilim. 2019'da Binali Bey geri çekilip Erdoğan kampanyanın son döneminde devreye girmişti ama 2019'un koşullarından çok farklı bir ekonomi politik mevcut. O açıdan bunun bence pozitif bir yansıması olmaz. Bunun dışında işte yani bir takım emekli maaşlarının iyileştirilmesi başta olmak üzere bazı katkıların sunulması çok konjonktürel, yapay, suni takviyeler olabilir. İstanbul'da seçimin sonucunu tayin edecek olan tıpkı 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi İstanbul'da orta sınıf ki TÜİK'in dörtlü bir mahallelerin gelişmişlik düzeyiyle ilgili veri seti vardı. O veri setinden yola çıkarak biz 2019 seçimlerini incelediğimizde mesela yenilenen İstanbul seçimlerinde Ekrem Bey'in oylarını 1-2 puan özellikle alt, orta ve orta üst mahallelerde arttırdığını ve seçimi bu kesimle, kesimin desteğiyle kazandığını tespit etmiştik. Yani ne toplumun en yoksulları ne en varsızları, daha ziyade orta sınıf ki şu andaki ekonomik krizden en fazla etkilenen kesiminde orta sınıf, sabit gelirler, esnaf, küçük tüccar olduğunu düşündüğümüzde orayı meseleyi biraz daha sınıfsal ve ekonomik politik açısından bakıldığında herhangi bir karizmatik liderin bu kampanya sürecinde son dakika devreye girmesi sınıfsal dinamikler nedeniyle bence sonucu tayin etmeyecektir.
Hocam son olarak bu son seçimim açıklamasını da sorayım. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan benim son seçimim, final seçimim açıklamasını yaparken acaba hani seçmeni yine konsolide etmek için belki duygularına oynamak için mi böyle bir çıkış yaptı? Eğer böyle bir çıkış yaptıysa tabii etkisi olur mu bir yandan da onu merak ediyor insan.
Tabii burada hangi seçmen diye bakmak gerekir. Şimdi Türkiye'de mevcut siyasal kutuplaşma dolayısıyla parti seçmenlerinin farklı partilere yönelimi neredeyse durmuş durumda. Yani her parti kendi seçmenine ya da her blok kendi seçmenine iktidar muhalefet konsolide etmiş durumda. Oy geçişlerinin olmadığı bir durumda Sayın Erdoğan özellikle yeniden Refah Partisi'nin yükselişi karşısında kanunca muhafazakar seçmene seslenerek muhafazakar seçmenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oylarına talip olmaya doğrudan değil de onların bir şekilde duygularına hitap etmek suretiyle, bilinç ötelerine hatta hitap etmek suretiyle o kesimin desteğine ihtiyaç duyduğu için bence böyle bir açıklama yaptı. Ama bu kitle nasıl bir tepki gösterebilir buna? Şimdi birinci tepki hiç dikkate almaması. Birinci refleks. İkinci refleks. Yine bizim bu seçmen davranışında split ticket dediğimiz bölünmüş bilet, bölünmüş oy. Yani ilçe belediye başkanlıkları, belediye meclislerinde yeniden Refah Partisi'ne ya da Saadet Partili seçmenin yine adaylarına, meclis üyelerine ama Büyükşehir'de Tayyip Bey'in istediği şekliyle oy vermesi gibi bir davranış ortaya çıkarıyor. Yani hiç etkili olmayacak ya da tamamen etkili olacak diye bir yaklaşım geliştirmek yerine bence etki potansiyelinin kısmen olduğu kanaatindeyim. Çünkü muhafazakar seçmen için özellikle AKP iktidarının ekonomi politiği ciddi anlamda kazanımlar sunmuştur. Sayın Erdoğan'ın da böyle bir talebi var, son seçimde destek talebi var. Dolayısıyla oylarını kısmen bölerek Büyükşehir'de kuruma yönelme olasılığı da ortaya çıkabilir.
Hocam çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Ağzınıza sağlık.
Rica ederim. İyi yayınlar dilerim.
Çok kolay teşekkür gelsin. Ederim hocam. Selamlar İzmir'e. Evet, Tanju Hoca ile değerlendirdik bugün hem ağırlıklı olarak İzmir'e hem de diğer büyük şehirlerdeki seçim yarışını. Biz kaldığımız yerden devam edelim. İki önemli haber size duyurmak istiyorum. Birincisi, Eski Halkların Demokratik Partisi Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir bir açıklama yaptı sosyal medya hesabından. Diyor ki kendisi, müvekkilimiz Sayın Selahattin Demirtaş ile Edirne cezaevine görüş için geldik ancak kendisi söz konusu onur kırıcı arama uygulamasını kabul etmediği için görüşe çıkmamıştı diyor. Açıklamayı siz de görüyorsunuz. Açıklamayı da okuyacak olursak şöyle yazmış Ramazan Demir. Demiş ki seçimlere çok az bir zaman diliminin kaldığı şu günlerde Edirne cezaevinde Sayın Selahattin Demirtaş'a onur kırıcı üst aratılması araması dayatılmaya başlanmıştır. Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla bugünden itibaren Sayın Demirtaş'ın görüş için odadan her çıkış ve girişinde kameraların önünde ayakkabılarını çıkarması dayatılmaktadır. Sayın Demirtaş bu uygulamayı onur kırıcı bir zorbalık olarak tanımladığını ve asla kabul etmeyeceğini belirterek bundan böyle aile, avukat ve milletvekili görüşlerine çıkmayacağını ifade etmektedir. Konuyla ilgili DEM Parti Genel Merkezi'de acilen bilgilendirilmiş. Bakalım partililer Adalet Bakanlığı'ndan, Adalet Bakanlığı'nın nezdinde nasıl girişimler talep edecekler, nasıl açıklamalar yapacaklar. Bu sıcak bilgiyi de sizlerle paylaşmış olurum. Ve bir diğer sıcak bilgi diyelim, üzüldüğümüz, utandığımız ne yazık ki bir bilgi. Evet, şimdi yan yana da geliyor. Kedi Eros, tanıyorsunuz hepiniz. Yan taraftaki beyefendiyi de tanımıyorsanız tanıtalım. İbrahim Keloğlan kendisi, kedi Eros'u tekmeleyerek, işkence ederek ölümüne sebebiyet veren isim. Niye konuşuyoruz? Bugün duruşması vardı. Ne istedi savcı? Esasla ilişki mütalasında sanığın cezalandırmasını, hükümle birlikte tutuklanmasını talep etti. 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, tutuklanmadı beyefendi ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Görüyorsunuz Eros'u ne kadar tatlı, can taşıyor kendisi. Kanun ne diyor, karar ne diyor, hukuk ne diyor bilmiyoruz. Uygun mudur, değil midir onu da bilmiyoruz. Herkes farklı değerlendiriyor ne yazık ki Türkiye'de. Ama yani bir kediyi dakikalarca boyunca tekmeleye öldürülen herhalde bir kişinin aramızda dolaşmasından rahatsızız en azından. Ben rahatsızım diyeyim bu haberi de. Böyle vermiş olalım. Evet, hafta ortasından bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. Ama duyurularımız var. Hangi duyurularımız var? Süper teşekkür butonumuz var. Şurada kalıyor. Yerini öğrendim. Yanlış mı söyledim Ali'ye? Yanlış söylediysem düzelt beni. Ya da şurada. Bir yerde kalacak. Şurada pardon. Süper teşekkür butonuyla bize destek olabilirsiniz diyelim. Doğruymuş bu arada ilk gösterdiğim yer. Çok fazla yer gösterdim. İnşallah kafanız karışmamıştır ama yayının altında, YouTube yayınının altında süper teşekkür butonumuz var. Bizlere destek olabilirsiniz. Katıl butonuyla Medyascope'a destek olabilirsiniz diyelim. Bu tarz videolarımızı, içeriklerimizi, üyelerimize özel açmaya gayret ediyoruz. Sizlere öncelikli olsun istiyoruz. O yüzden üye olup bize destek verebilirsiniz. Bağımsız gazetecilik yapalım, güçlenelim. Görüyorsunuz Mayıs seçimlerinden önce de 81 ile gittik, sizleri bilgilendirdik. Yine yerel seçimlerden önce de muhabirlerimiz sahada en az 20 ili gezdik. Ankara'nın ilçelerini, İstanbul'un ilçelerini gezmeye devam ediyoruz 31 Mart'a kadar. Tüm videolarımızı da sizlere teker teker yayınlıyoruz diyelim YouTube'da. Ama dediğim gibi önce üyelerimiz, dolayısıyla bizlere destek olmak isterseniz pek çok alternatif var diyelim. Patreon, YouTube'un katıl butonu, süper teşekkür. Hiçbirini yapamıyorsanız diyelim bu tarz yayınları beğenin, paylaşın, bize destek olun. Her gün 3'te buradayız. Chatten bize destek olun. Var takipçilerimiz, Muharrem Bey, Doğan Bey gördüm yine bugün burada. Kendilerine, onlara da teşekkür edelim. Her zamanki gibi Ali'ye teşekkür edeyim, editörüm Ali Altınış'a ve reji ekibine teşekkür edeyim. Sizlere de teşekkür ediyorum. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.